Ayrım 7.
Bu esnada dinleyiciler korkularından ve üzüntülerinden birbirlerinin ellerine sarılıp sanki mutlak bir sessizlik içinde dinlemekteydiler. İrfan elektrik düğmesine dokunuverdi. Rasiha'nın yukarıdaki sofadan koca masayı üstündekilerle birlikte büyük bir gürültüyle devirmesinin ardından kestane ve arayıcı fişekleri pat küt pış pıs cızır vızır hanımların arasında patlamaya dolaşmaya başlayınca her tarafı bir çığlıktır sardı. Neye uğradığını bilmeyerek avaz avaz haykıranların, şaşkınlıktan kahkahalarla gülenlerin, türlü sinirlilik halleri geçirenlerin arasında korkudan bayılanlar da vardı. İrfan Bey pek eğlenceli olacağını sandığı bu şakanın bu kadar telaşa korkuya sebep olduğuna şaştı, yaptığına pişman oldu. Ayık kalanlar bayılanların imdadına koşuyorlar, su, limon, sirke yetiştirmeye uğraşıyorlardı. Gittikçe şaşıran İrfan şöyle bağırıyordu. Hanımlar, size anlattığım bu uzun olay bir rüyaydı. Bir de uyandım baktım ki kedi karyolamın yanında duran etejerin üstüne çıkarak paldır küldür bütün kitapları üzerime devirmiş. Sıkıntıdan ter içinde kalmışım. Bu fişeklerde eğlenceden başka bir şey değil. Bu kadar tabansızlık olur mu ya? Halley'in kuyruğundan gerçekten geçersek ne yapacaksınız? Emet Hanım eliyle kendi korku damarına bastıra bastıra ''Nasıl rüya? Baksanıza hala evin çevreleri zangır zangır zangır.'' diyor. ''Ah neyse çok şükür geçiştirdik. Mübarek çarptı gitti değil mi? Allah bir daha göstermesin.'' Komşu Bedriye Hanım'a seslenerek ''Kızım Bedriye koş pencereden bak. Bizim ev yerinde duruyor mu?'' Bedriye Hanım bakarak ''Merak etme Emet Hanımcığım duruyor duruyor. Hiçbir eksiği yok mu?'' ''Hiçbir eksiği yok. Takımıyla duruyor. Aa baksana pencerenin kenarına astığın gül sirkesi şişesi bile yerinden kımıldamamış.'' Oh elhamdülillah ya Rabbi şükür yurdumuz yıkılırsa bir daha nereden yaptıracağız kolay mı yavrum kolay mı? İrfan ertesi günü kayıptaki dostundan şu etraflı ve adeta azarlayan mektubu aldı. Beyefendi, aldığım mektubunuza cevap olarak şu satırları yazmak için epeyce düşündüm. Çünkü size açık yüreklilikle yazdığım ilk kağıdımı aklımdan geçmeyen bir şekilde yorumlamaya kalkışmışsınız. Maksadım o değildi. Sizin için kayıpta kalan bir şahıstan, bilinmeyen bir kimseden başka bir şey değilim. Ne olursam olayım, ilk hamlede aleyhime uyanan bu inancınızı düzeltmek isterim. Sizinle duyguya dayanan bir yazışma kapısı açmak niyetinde değilim, buna inanın. Bilgiye, edebiyata, ahlaka ait ve hele kadınlar aleyhindeki makalelerinizden düşünce sağlamlığınıza hükmederek yanlış anlaşılmayacağımı sanarak yazmıştım. Yanılmışım. Bu yanılmamdan utandım. Sizi de tasarladığım kadar sağlam, dayanıklı bulamadığım için üzüldüm. Memleketimizde biraz serbest davranan kızları herkes kötü gözle görüyor. Eserlerinizdeki ciddiliğe bakarak sizi bu umumi kusurun üstünde bir fikir sahibi insan diye kabul etmiştim. Sizde umumi bir hastalık şeklinde olan bu davranışın yaygınlığından meğer siz de kurtulamamışsınız. Sokakta edebiyle giden örtülü bir kadına uşak takımından bir takım aşağılık kimselerin bile ne kadar aşırı bir cesaretle laf attıklarını bilirsiniz. Bu neden memleketimizde kadının her saldırışa hazımla karşı koymaya mecbur aşağı yaratılışlı sayılmasından, sırf erkeklere eğlence olmak için yaratılmış sanılmasından, başka milletlerin gözünde bir kadının tabii hallerden sayılacak en ufak bir serbest hareketi burada aşifteliğine veriliyor. İşte bunun örneği de size yazdığım mektuba gördüğüm karşılıktır. Yer yuvarlağının Halley'in kuyruğundan geçeceği haberi yayılınca yaratılışımdaki gariplik ve sabırsızlık sebebiyle herkesten çok meraka düştüm. Gazetelerde, dergilerde gördüğüm bilgileri bu merakımı yatıştıracak yeterlilikte bulamadım. Bir bilenine başvurmak istedim. Eserlerinize, konferanslarınıza bakarak en önce aklıma siz geldiniz. Açık yürekle başvurdum. Bu o kadar büyük bir kabahat midir? Bu başvuruşuma şaşmamanız için bazı çılgınlıklarımdan, çocukluklarımdan da bahsetmek istedim. Sahiden ihtiyatsızlık delilik etmişim. Acıyın bana beyefendi. Bu çeşitten bir başvurmayla namussuzluk arasında uzun bir mesafe vardır değil mi? O mektubumdaki maksadıma aykırı olarak bu kadar manayı nereden bulup çıkardınız? Bu coşan ben değilim. Aşktır, tabiattır buyuruyorsunuz. İnsaf edin. Bu bir mazeret midir? İnsan bir kabahati tabiata mal ederse ondan el yıkamış mı olur? Kimliği bilinmeyen her hali meçhul bir kızın ilk yazdığı birkaç satıra kapılarak bu kadar coşmak, kızışmak, adeta alev almak sizin ciddilik isteyen mesleğinizle bağdaşabilir mi? Benim aradığım şey affedersiniz bir aşık değil, basbayağı mert bir kardeşti. O kardeşi bulaydım, kadının bu memlekette gördüğü anlaşılma şeklinden, bütün dertlerimden, her şeyden bahsedecektim. Ama şimdi ne yazabilirim? İlk adımda siz makamı değiştirdiniz. Tasarınıza uyan bir kız çıkaydım, gözünüzdeki kadınlık değerimi kırmış olmayacak mıydım? Çünkü sizin istediğiniz gibi kız çoktur. Benim olmak istediğim gibisi ise pek seyrektir. Hatta hiç yoktur. Mektubunuzda pek gülünç şeyler de var. Bir takım gönül okşayıcı şekiller sayıp dökerek beni o biçimde tasarladığınızı ve tıpkı bu tasarlarınıza uygun çıkarak sizi aldatmamamı rica ediyorsunuz. Bu dileğiniz pek tuhaf ama ne kadar tuhaf. Bana tuhaflıkların ekstrası diyeceğim. Bu dileklerinize uygun biçimde yaratılmayı hemen her kadın ister ama kabil mi? Ya bu tasarılarınızın taban tabana tersi bir yaratılıştaysam? Sözlerinizin beni ne kadar üzeceğini düşününüz. İyi görüşünüze layık olmayı benim elimin gücümün yetişemeyeceği bir noktaya götürüyorsunuz. İnsan birçok şeyden sorumlu olabilir ama çirkinlikten asla. Çünkü bu felaketin acısına uğramış olan en talihsiz kimse gene çirkin olandır. Başkası değil. Dosta en büyük ihtiyacı olanlar çirkinlerdir. Yoksulluklarını bildiklerinden çirkinliklerini gizlemek için çoğu zaman meziyetler ve bilgiler kazanmaya çalışırlar. İşte ben bu çirkinlerden biriyim. Onun için dost olabilmek üzere saydığınız yaratılışa ait şartlardan tamamıyla yoksun tarih fakiriyim. Ne kadar tasarlayabilirseniz o kadar çirkinim işte. Bu yüzden kaybettiğim saadeti başka taraftan karşılamaya uğraşıyorum. Bir erkek kadar bilgi ve hüner elde etmeye çalışıyorum. Evlerde vakit geçirmek için icat edilmiş kadın eğlenceleri artık ruhumdaki ağırlığı gidermeye yetişmiyor. Sporculuğa, bizde erkeklere mahsus sayılan eğlencelere kalkışıyorum. Bir Türk kadını için böyle şeylerin yapılması değil, akla getirilmesi bile büyük bir cesarettir. Ama ne yapalım? Bizi adetler birçok şeyden yoksun bırakıyor ama tabiat bırakmıyor. Tabiat bize de çalışmaya ihtiyacı olan bir beyin, sinir ve kaslar vermiş. Bunlar işlemek ister. Bir vücudun tembelliğe mahkum kalmasından doğacak fenalıkları saymaya hacet yok. Hijyenden, çocuk sağlığından bahsolunduğunu belki işitmişsinizdir. Ama memleketimizde kadınların sağlığına dair sözler söylendiğini hiç duydunuz mu? Yoktur. Bunu kimse düşünmez. Böyle şey akla bile gelmez. Yabancı dillerden Türkçe'ye tercüme edilen sağlık bilgisi kitaplarında kadınlarla ilgili kısımlar Avrupa kadınlarına aittir. Bunlar adetlerimiz, yaşayışımız bakımından bizlere, Doğu kadınlarına uymaz. Beyefendi, kız kardeşiniz, anneniz akşamlara kadar evde nasıl vakit geçiriyorlar? Hiçbir gün bunu düşünmek zahmetine katlandınız mı? Hayır, hayır. Bin kere hayır. Evrim kanununa dair kafa yordunuz, Darwinizmi incelediniz, cüz'i irade meselesi için yoruldunuz, çekim kanunu, fizikte Carnot prensibini düşündünüz. Size bu kadar uzak şeylere zaman ayırdınız ama size o kadar yakın bulunan anne ve kız kardeşinizin evdeki yaşayış tarzının sağlıklarına tesir edeceğini hiç aklınıza getirmediniz. Çünkü onlar adet icabı o yaşayış tarzına mahkumdurlar dediniz. Artık ötesini düşünmediniz. Niçin? Bu önemli noktaları Avrupa'dan Porçinler, Taradyular, Spencerler filanlar mı gelip de düşünecekler? Bugün şehrimizdeki sinir hastalıklarının ölçülemeyecek kadar erkeklerden ziyade kadınlar arasında hüküm sürmesinin sebebi de işte budur. İnsaf ediniz. Hizmetçisi, aşçısı bulunan rahat yaşayışlı bir ailenin genç kızı, genç vücudunu tembellikten doğacak fenalıklara karşı neyle koruyacaktır? Ya çalgı çalacak, ya el işi işleyecek, ya bir şey okuyacak, ya köşe penceresinde oturup sokaktan gelip geçenleri sayacak. Bunlar iyi kötü neyse, zihin meşguliyetleri ama vücuda gerekli bir çalışma ne yolla verilecek? Erkekler için şimdiki ilimlerin lüzumlu saydığı şeylerin kadınlara da gerekli olduğunu düşünmek neden kabahat, neden günah olsun? Zavallı Türk kadınının ev içinde vücut hareketi için iki büyük sebep vardır. Ya ortalık süpürmek adına hasır süpürgeyi alıp iki kat olarak evin bütün mikroplu tozlarını yutmak ya da çamaşır adına leğen başında akşama kadar ailenin bütün kirlilerinin sıcak su içine salıverdiği zehirli buharlarını nefes yoluna çekmek. İşte bizim en büyük egzersizimiz, sporumuz bundan ibarettir. Kadına şeriat hududunu geçercesine birçok emirler veriyorsunuz. Zavallı her dediğinizi kabul ediyor, her sözünüze eyvallah diyor. Bu yolda yetiştirdiğiniz kadını şimdi ne akla beğenmiyorsunuz? Kadınlar aleyhindeki makalelerinizde haklı noktalar var ama incelenmesi ve geri çevrilmesi gereken pek çok noktada var. İşte ben size bunlardan bahsetmek niyetindeydim. Fakat siz selamün aleyküm der demez aşk vadisine saptınız. Çünkü gözünüzde kadınla ancak o yolda konuşulur. Kadının ehemmiyeti bundan ibarettir. Umumi sandığınız bu kuralda hiç olmazsa bir müstesna göstermek isterim. Bir kadın ne kadar güzel olursa olsun onun sahibi olan erkek duygularını tatmin ettikten sonra çarçabuk gözü dışarıda geçinmeye başlar. Yağma yok kuzum. İşte ben kendi güzel cinsimi korumak için bu tehlikeli noktada bir teori koymak maksadını güdeceğim. Nasıl? Bir kadından tasarılarınız dışında da faydalanmak kabilmiş değil mi? Hep kadınlar benim gibi düşünselerdi erkekleri pek çabuk yola getirirdik. Sizi böyle şımartan Havva kızlarının bilgisizlikleridir, zayıflıklarıdır. İşte bu şartlarda sizinle dost olabilirim. İşinize geliyor mu? Beni çirkin bir kadın olarak tasarlayınız. Aşkın, gençliğin, hayalinizin göklerinde bana dair icat ettiğiniz o çekici, o renkli biçimleri zihninizden çıkarınız. Sırf biçime dayanan dostluklar çabuk dağılır. Kalıcı dostluklar iç münasebetlere dayanan samimi sevgilerdir ki bunlar da ilk anda doğmaz. O ateşli mektubunuza aynı ateşle karşılık verseydim pek hoşunuza gidecekti ama bu sürekli bir bahtiyarlık olmazdı. Neyse biraz da başka şeylerden bahsedeyim. Kadınlara verdiğiniz konferansta zavallıları fena halde korkutmuşsunuz. Evet evet Onların bilgisizliklerinden kendinize daima bir alay zevki çıkarmak istersiniz. Eğlencesi kıt olan böyle bir memlekette en ilerici ve yeni fikirli gençlerin bile onları alaylarına hedef etmedikçe vakit geçirecek bir vasıta bulamaması, kadınlarımızın bilgi ve anlayış noksanlarının bile bazen işe yaradığına delil değil midir? Rüyanızı biraz kısa buldum. Kedi atajerdeki kitapları üzerinize o kadar çabuk devirmemiş olsaydı, uğrayacağınız tufan hakkında da gerekli tafsilatı almış olacaktık. Müthiş planın Atlas Okyanusu'ndaki belirli bölgeye düşüşünden sonra göklere fışkıran suların nasıl akla sığmaz bir heybet ve büyüklükte şelaleler yaparak aşağı döküleceğini, adeta gökten yere nehirler akacağını işitmek isterdik. Hele İstanbul'u sular örtüp de rüyanızdaki korkunçluğa göre Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Pasifik'le birleşip bu kadar karalarla beraber Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi kaybolarak ortada yalnız umumi okyanus denilecek tek parçadan ibaret bir deniz kaldığı zaman siz, anneniz, yengeniz, dadınız, hizmetçileriniz, köpeğiniz, kanaryanız, birkaç günlük kumanyanızla bindiğiniz o sandalda hepiniz pusulasız, ümitsiz ne kadar zaman giderek hangi Ararat dağına ineceğinizi haber vermeniz rüyanızın en heyecanlandırıcı ve eğlenceli kısmını meydana getirecekti. Ama merak buyurmayınız. Hayal gücü pek geniş, garip şeyler düşünmekten adeta hasta deli denebilecek bir kızım. Sizin rüyanızın bittiği yerde benimki başlıyor. Konferansınızın zihinlere verdiği korku içinde uykuya daldığım gece bütün İstanbul'u tarif ettiğiniz telaş ve gürültü içinde buldum. Halley'in kuyruğundan önce müthiş planın yarı dünya yuvarlağını bitireceği uğursuz haberiyle ortalığın inlediği, titrediği esnada herkes can kaygısına düşmüştü. Yarım saatte bir bütün matbaalardan basın yönetmeliğine aykırı ilaveler çıkarılıyor, sokaklarda müvezzi gürültüsünden geçilmiyordu. Çoğu umumi heyecandan faydalanmak maksadıyla yayınlanan bu aşırı yanlış haberleri yalanlamak için haber alma bürosu kadro dışında kalan katiplerin hepsini kullanmak yoluyla uğraştığı halde yetişemiyordu. Halkın saçma ve yalan haberleri olan düşkünlüğünün aşırılığından hükümet pek bezmişti. Bu ilaveler müthiş planın düşme dakikasını matematik bir kesinlikle haber veriyordu. Düşme olayına yarım saat kala evimizin damına çıktım. Bu şairce, bu yüce ama hepimiz için yaşamanın sonu olacak bu büyük manzarayı ölüm saniyesine kadar seyretmek istiyordum. Havada bulut yoktu ama ortalığı güneş battıktan sonra sular kararma sırasında olduğu gibi derece derece karanlıkla beraber bir de sıkıcı ağırlık kaplıyordu. Gözetleme dürbünümü batıya çevirdim. Bazı filozofların ölümü inkar ettiklerini kitaplarda okumuştum. Bunların bir canlı için yaşamaktan ölüme geçmek bir olaydır. Ama bu geçişten sonra ölüm ölü için hissedilir bir şey olamaz. Onun için aksini iddia etmek hiç yoktan varlık çıkarmak gibi olur diyen sözlerini hatırlayarak kısa bir müddet sonra uyanıklıktan farkında olmadan uykuya geçmek kabilinden varlıktan yokluğa nasıl geçeceğimi düşünüyordum. Böyle düşünürken beynimin içinde binlerce top patlar gibi tabiat üstü ansızın gelen bir çarpışa uğradım. İşte o zaman düşme olmuş. Ötesini bilmiyorum. Kendimi kaybettim. Kendimden geçmiş kaldığım zamanı da kestiremiyorum. Sonra yavaş yavaş gözlerimi açtığım zaman ortalığı aydınlık güneşli buldum. Ama etrafımı çeviren üzücü manzara beni bitirdi. Bizim damın saçağına kadar her taraf deniz kesilmişti. Yangın kulesinin üst kısmıyla bazı minare alemlerinden başka zavallı İstanbul'un eski varlığına delil olacak hiçbir iz kalmamıştı. Evimiz minarelerden daha yukarıda mıydı anlayamadım. Suya gömülmüştü. Sevgili annem, babam, kardeşlerim, zavallı dadım ağız ağza dolu birer su sarnıcına dönen odanın içinde kim bilir ne yürekler parçalayan feryatlarla boğulmuşlardı. Dünyada kimsesiz kalmıştım. Yalnız ailesinden yoksun bir kimsesiz değil, belki de ben yeryüzünde o anda insan soyu adına kalmış tek kişi oluyordum. Ailemin, memleketimin kaybına uzun zaman eseflenmeye vakit olmadı. Suların yavaş yavaş saçağı örterek damın yüksek kısmına bana doğru yükseldiğini gördüm. Çok geçmedi, bastığım yer havuzlanmaya başladı. Gide gide ayaklarım gömüldü. Ne korkunç an. Ayaklarından ölümün yayılması başlayan bir mahkum vücut halindeydim. Su diz kapaklarıma çıktı. Bende her zaman yaşamayı hakir görme illeti vardır. Meğerse o yiğitlik, gençliğim dolayısıyla ölümü kendimden pek uzak görmek gibi aldatıcı bir cesaretten ibaretmiş. Şimdi ölümle şakasız karşı karşıya gelince korkudan titriyordum. Ah sevgili anacığım, neredesin? Artık nazlanacak, ağlatacak kimsem yoktu. Sular belimi buldu. Biraz sonra göğsüme, çeneme kadar çıktı. Hayata veda ediyor. Arkamdan bir Fatiha olsun okuyacak kimse bırakmadan ölüyordum. Deniz ağzımı örtmek derecesine geldi. Etrafıma kulaç atarak çabalamaya, debelenmeye başladım. O aralık insan sesine benzer gürültüler işittim. Sular vücudumu kah kaldırıyor, kah içine çekiyordu. Yüzmek bilirim. Ama bulunduğum oda yüzmeye elverişli değildi. Tıpkı su dolu turşu şişesine atılmış bir kurbağaya benziyordum. Ellerim ayaklarım oynadıkça odanın duvarına değiyordum. Sular çatıya kadar yükselince halim ne olacaktı? Şüphesiz tavanla su arasında boğulacaktım. Ölüm olayı ne kadar kesin bir gerçek olsa insan gene kendini kurtaracak bir çare aramaktan kendini alamıyor. Meğerse can pek tatlı şeymiş. Yaşamaya hayvanca bağlılığımız böyle ümitsizlik zamanında belli oluyor. Korku ve heyecandan gözlerim büyüdü. Kalbimin vuruşları sanırım 120'yi 130'u buldu. Birkaç dakika sonra sular tavana çıkınca boğulacaktım. O çaresizlik içinde gene bin çare düşünüyordum. Suların tavana kadar yükselmesini beklemenin akıllıca bir iş olmadığını anladım. Kendimi hemen yarı yarıya boğulmuş halde pencereden dışarıya attım. Can korkusuyla saçağa sarıldım, fırladım. Cihan Nüman'ın damına çıktım, oturdum. Geniş geniş birkaç nefes aldım. Atladığım dam hayli yüksekti. Suların yükselme miktarına göre yaşama süreme yarım saat daha ekleyebildiğimi hesaplıyordum. Dünyada kendimden başka kimse kalmamış olduğunu zannettiğim sırada bu yaşama süresi benim için çok mühimdi. Adeta 100 yıllık ömre bedeldi. Etrafıma bakındım. Sonsuz bir açık deniz. Yalnız bazen batan vapurların deniz ortasında direk tepeleri görülmesi gibi boğulmuş İstanbul'un orasında burasında minare uçları gözüküyordu. Şehrin yaşama gürültüsüyle beraber köpek havlamaları da kesilmişti. Sevgili vatanıma acıdım. Muradını alamadan ölen bir kimse gibi İstanbul'da tabii zenginliğine, iklimin şöhretine rağmen sefillik içinde sudan bir kefene örtülüp gitmiş, zavallı şehir sokaklarının düzeldiğini, elektrikli tramvaylar işlediğini ve daha birçok medeniyet eserlerinden hemen hiçbirini görmeden o ada layık temiz bir belediye idaresine bile sahip olamadan ebedilik denizinde boğulup gitmişti. O anda gene kulağıma insan sesine benzer sesler geldi. Uzaklara, ufuklara doğru baktım. Deniz taşlarına benzer bir şeyler gördüm. Havadan da sesler geliyordu. Bir de baktım ki ne göreyim. Pek yükseklerde balonlar, uçaklar uçuşuyor. Aman yarabbi, bulunduğum damı sular kaplamadan önce bunlardan biri yaklaşsa benim için kurtuluş imkanı var demekti. Hemen damın saçak yel kovanını söktüm. Arkamdaki beyaz enterinin bir kısmını yırttım. Buna bağlayarak imdat bayrağı şeklinde havaya uzattım. Çektiğim bayrağın yalvarış dolu çağrısına koşarak mı yoksa rüzgarın itmesiyle mi bilemiyorum, bu hava taşıtlarından biri bulunduğum noktaya inmeye başladı. Artık sevincimin derecesini sormayınız. Uçak yaklaştı yaklaştı, baktım içinde madamlar var. Yalvarırcasına ellerimi havaya kaldırdım. Yukarıdan bana bir çima attılar, havalandım. Şiddetli bir rüzgar bizi doğuya doğru ekspres hızıyla atmaya başladı. İpin ucunda bir su kovası gibi sallanıyordum. Bir müddet uçtuktan sonra aşağıya su yüzüne baktım ki aman Allah ne kalabalık. Ana baba günü mahşer mi mahşer, çamaşır teknesinden tutunuz da balyaya, sandığa varıncaya kadar deniz taşıtlarının çeşidi görülüyordu. Herkes eline ne geçtiyse onu kapmış, canını kurtarmak için denize çıkmıştı. Sökülmüş, koparılmış sokak ve oda kapıları, dam kapıları, kırmızı horozun, iştahının, tringin, o koca koca ilan tahtaları hep birer sandal sayılmıştı. Sandalların içinde gazete satıcılarını gördüm. Koltuklarında yığın yığın gazete ve ilan tomarları şöyle bağırıyorlardı. Kıyamet kopmadan önce bunların hepsini satamadık, elimizde kaldı. Artık kimse almıyor, matbaalara geri vermeye de imkan yok. Bu her çeşit deniz taşıtı içinde en ziyade hoşuma gidenler İstanbul'un köprüleri oldu. Galata ve Unkapanı köprüleri üzerlerine çıkmış binlerce halkla çok iri iki sal gibi denizde yüzüyorlardı. Kendi kendime, her şeyde bir hikmet var. Şu köprüler sağlam olaydı, yerlerinden böyle kolaylıkla koparak bu tehlike anında şu kadar insana sığınak hizmeti göremezdi dedim. Birdenbire müthiş bir fırtına çıktı. Hep o tekneler, sandallar, balyalar alt üst oluyordu. Aşağıda bir çığlık, bir feryat, bir kıyamettir koptu. Rüzgar bizim uçağı korkunç ıslıklar ve baş döndürücü bir hızla bilinmeyen bir semte doğru uçuruyordu. Kollarımda artık ipi tutacak kuvvet kalmadı. Fena halde kesildim. Uçaktaki madamlara beni yukarı çekiniz, Allah aşkına kurtarınız diye yalvarıyordum. Zavallılar var kuvvetleriyle ipi çekmeye uğraşıyorlardı. Ama başaramıyorlardı. İçlerinden biri ipi koltuk altlarından sıkı sıkıya vücuduna bağla diye haykırdı. Bu tembihe hareketlerimi uydurmaya uğraşırken birdenbire ip elimden kurtuldu. Bir gülle hızıyla gidiyordum. Nihayet güm diye vücudum katı bir şeye çarptı. Bir de gözlerimi açıp baktım ki karyolamdan yuvarlanıp yanımda yerde yatan dadımın üzerine düşmüşüm. Kadıncağız birdenbire uyanarak şiddetli bir çığlık kopardı. Halley'in çarpma gecesi yakın bulunduğu için herkes kuşkuda olduğundan bu gümbürtünün peşinden işitilen feryat üzerine beklenen olay gelip çattı sanarak bütün ev halkı heyecanla ayaklandı. Bilmem bu rüyam sizinkini tamamlayabilecek bir kuvvette midir? Halley kuyruğunun akşama sabaha olacak çarpma tehlikesinden dolayı halk alıp veriyor. Bir umumi heyecan hüküm sürüyor. Herkes kendi ölümünün acısını düşünüyor kendi kendisine. Ama böyle teker teker ölmekle umumi bir ölüm arasında büyük bir fark var. Sevdiğim yüzlerin karşımda korkudan sararmalarına kendimden ziyade acıyıp üzülüyorum. Dünyanın sonu olmak ihtimali söylenilen böyle önemli bir günde kuvvetli bir beyinden çıkacak avutucu sözlere ihtiyacım var. Bu sağlam kafayı sizde bulurum ümidiyle başvurdum. Böyle nazik bir zamanda siz her şeyden önce aşk ve heves türkülerine başladınız. İşte gene tekrar ediyorum, ben sevilecek güzel bir kız değilim. Büyük bir filozof ağırbaşlılığıyla bendenize fikir arkadaşı olmak iyilikseverliğinde bulunursanız teşekkür ederim. Bu şartla cevabınızı beklerim. Kadın olduğuna üzgün bir zavallı. Cevap: hanımefendi, atı alan Üsküdar'ı geçti. İleri sürdüğünüz bütün şiddetli yasaklara rağmen ben sizi sevdim, seviyorum ve ömrüm oldukça seveceğim. Bu bir olup bitti. Gönlüm sizin maddi ve manevi güzelliğinizi bir kere şairlik göklerinin en yüksek noktasına çıkardı. Gönül tahtına oturmuş büyüleyici bir sultan oldunuz. Artık oradan sizi hiçbir şey, hiçbir kuvvet indiremez. Size karşı gönlümde parlayan sevdayı dondurmak, söndürmek için çirkin bir kız olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben sizi görüp de güzelliğinize tutulmadım ki, sizi görmeden manevi taraflarınızın itmesiyle sevdim. Maddenizin artık önemi kalmadı, huyunuzu beğendim, biçiminiz her ne olsa olsun makbulümdür. Siz bana madde olarak değil ama mektuplarınızla göründünüz, cisminizle değil ruhunuzla göründünüz. İnleyen ruhunuzdaki yaraları okudum, gördüm, aynı hastalığa tutulmuş olduğumuzu anladım. Niçin bu ruh eşliğinden faydalanarak cisimlerimizi birleştirmeye atılmayalım? Hanımefendi, dünyada saadet denilen şey tamamıyla hayal mahsulü bir kelime değilse, işte onun en belirli şekli mutlaka böyle anlaşılabilir iki ruhun birleşmesinden doğan haldir. Dünya felaketlerinin çokluğuna nispetle mutluluğun pek az olduğunu görüyorum. Bize yönelen bu mutluluğu kaçırmayalım. Bu fırsat her zaman ele geçmez. İnsanların çoğu zaman mutluluktan yoksun kalmaları, onun hangi tabiat kanunu üzerine kurulduğunu bilmemelerinden ileri gelir. Elden geldiği kadar felaketten kendini korumak saadeti tarif eden en güzel yorum sayılabilir. Aslında mutluluk o kadar büyük ve o kadar küçük bir şeydir ki buna sahip olan bazı kimseler bunun kendilerinde varlığından haberli bile değillerdir. Onu özelliklerine zıt şekillerde tasarlayıp arayarak bozup dururlar. Aşıklara mahsus tasarlarıma uygun bir biçim ve güzellikte meydana çıkmanız üzerindeki dileklerime gelince, bu bir çeşit gönül taşkınlığıyla edilmiş bir küstahlıktır. Yakında büyük bir mutluluğu ele geçirme sevincinden doğma bir sevgi sarhoşluğu eseridir. Bundan dolayı affınızı dilerim. Şimdi bana gündüzlerimde, gecelerimde, hülyalarımda, rüyalarımda boyuna görünen şekliniz her neyse siz herhalde olsunuz. Yahut tabii biçiminiz her neden ibaretse gönlümdeki tasarladığım şekil de ondan başka bir şey değildir. Sözlerinizin bende uyandırdığı tesire göre Yaradan sizi öyle yaratmış ki bir nokta eklemek veya azaltmakla varlığınızı düzeltmeye kalkışmak Tanrı'nın size lütfettiği olgun huylara karşı bir nankörlük olur.